Atatürk'ün bana anlattıkları, Falih Rıfkı Atay, 1. Kaset 1. Yüz, Cumhuriyet Yayınları, Ocak 1998, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Önsöz, İstanbul 19 Şubat 1955. Atatürk'ün ağzından birçok hatıralar anlatılmaktadır. Kendisinin kaleminden çıkan tek hakiki vesika nutuk, tek hakiki hatıralarda 1926'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne neşredilmek üzere bana anlattıklarıdır. İşte bu cilde bunları bulacaksınız. Sultanımız zamanı yetişen kafalı yaşlı subayların çoğu gibi Atatürk de askerlik kadar politikaya uğraştı. Genç erkanı harp zabitiyken kurmay subay Şam'a sürülmüştür ve oradan Selanik'e gelerek 1908 ihtilalinin hazırlayıcıları arasında, daha sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk faaliyetler içinde bulunmuştur. Fakat daha o günlerde partinin asker ve sivil liderleriyle Mustafa Kemal'in bir türlü uyuşamadıklarını görüyoruz. Bu uyuşmazlık 1914-1918 Dünya Harbi'nin sonunda kadar devam etti. Şu var ki Mustafa Kemal hiçbir zaman partiden ve askerlikten ayrılıp başka siyasi ceyranlara katılmak hevesinde bulunmadı. İttihat ve Terakki de Mustafa Kemal'e esaslı siyasi bir rol vermekten çekilmiştir. Arkadaşı Fethi Bey'in, Fethi Okyar, parti umumi katipliği sırasında onun yardımıyla bazı teşebbüslerde bulunmak istemişse de İttihat ve Terakki Fethi Bey'i Sofi Seferliği ile tasfiye etti ve Mustafa Kemal de onun ataşe militeri olarak memleketten uzak. 1914-1918 Dünya Harbi, Mustafa Kemal Sofya'da ateşi militer iken başlamıştır. Elde bulunan bir mektuba göre Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin Almanlar tarafından bu harbe katılmasının aleyhindeydi. Fakat memleket harbi sürüklendiği zaman o da vazife istemiştir. Hal tercümesinin herkese bilinen bu taraflarını eserimizin başlangıcında tekrarlamayı faydalı bulmuyoruz. İzmir'e giren Müşir Mareşal ve Gazi Mustafa Kemal, İzmir'de Yakup Kadri ile beni kabul ettiği vakit anlatış kuvvetine hayran kalmıştım. Konuşma sanatını en iyi bilenlerden biriydi. Uzun yıllar kendisiyle buluştukça hemen bütün hatıralarını dinlemek bahtiyarlığını kazanmış olanlardanım. Her akşam 2 saat o konuşur, ben not tutardım. Ertesi gün bu notlara biraz düzen vererek okur, bir itirazı yoksa neşrederdik. Hatıralar 3 kısım olacaktı. Dünya Harbi'ne ait olanlar, mütareke sırasında İstanbul'daki faaliyetlerine ait olanlar, nihayet Kuvayi Milliye Devri'ne ait olanlar. İlk yazı 1926 Mart'ın 13'ünde çıktı. 32 parçalık bu seride Mustafa Kemal, harp politikası hakkındaki tenkitlerini gerek Türk gerek Alman kumandanları ile münakaşalarını, Vahdettin'le beraber Kayseri'nin umumi karargahına gidişini, mütareke şartları üzerine Sadrazam İzzet Paşa ile Adana'dan telgraflaşmalarını hikaye eder. Hatıralarda birçok isimler geçtiği için ve bu isimler arasında yabancı devlet reisleri de bulunduğu için bu yazıların içeride ve dışarıda yankılar uyandırmamasının ihtimali yoktu. Hükümetin ricası üzerine Mustafa Kemal 1. kısmın sonunda hatıralarını kesti. Fakat biz Samsun'a çıkıncaya kadar geçen hadiseler hakkında notlarımızı tamamlamıştık. Mustafa Kemal Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet tarihlerine kaynaklık etmek üzere meşhur nutuğunu yazmıştır. Nutuk kendisinin Samsun'a ayak basmasıyla başlamaktadır. Bizim elimizde bulunan notlar ise mütarekede Adana'dan İstanbul'a gelişiyle Samsun'a ayak basışı arasındaki devrin hatıralarıdır. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya gelmeye ve Türk tarihinin başlıca büyük hareketlerinden birine başlamaya sevk eden sebepler bu hatıralardan anlaşılmaktadır. Rahmetli'nin yüksek hatırası etrafında herhangi şahsi münakaşaları önlemek için dedikoduya meydan verecek ve tarih bakımından ciddi bir değeri olmayan parçaları ayırdım ve has adların bir kısmı yerine işaretler kullandım. Şanlı kahramanın hatırası önünde bir daha eğilirim. Falih Rıfkı Atay, Atatürk sözü 1914, ilk dünya harbinde açtı. Ben harbi umumiyeye müttefiklerimiz için iyi netice vereceğine itimat etmiyordum. Fakat emri vakiden sonra bulunduğum cephelerde harbi muvaffakiyeti ihsal etmeye, başarıya ulaştırmaya çalıştım. Diğer cephelerde ise sanki aksine müsabaka vardı. Başkumandan vekili her hareketinde bir ordu mahvederdi. Sarıkamış'ta olduğu gibi. O ve arkadaşları zaten daha evvel Türk milletini ve ordusunu gayri tabi bir vaziyete sokmuşlardı. Bu gayri tabi vaziyet dolayısıyla ordunun ecnebi bir heyeti askeriyesini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide layık olanlar bir tabi bizim devlet reisimiz ve bilhassa devlet adamlarımızdır. Türk ordusunun aciz ve kabiliyetsiz olduğu kanaatiyle o heyeti ayaklarına kadar giderek ve rica ederek memleketimize davet eden onlardı. Bu heyet ise Türk milletinin kabiliyetsizliğinden ve beceriksizliğinden sarih suretle bahsedilmiş, kendilerine adeta gelip sizi adam etmeleri teklif olunmuştur. Böyle bir müracaat üzerine gelen bu heyet, dahil olduğu muhiti ve o muhite hakim olanları aciz, hatta hasiyetsiz terakki ederse mazur görülebilir. Ben ordunun bila kaydı şart, bütün esrarıyla, sırlarıyla Alman heyeti askeriyesine tevdi ve teslim edilmesinden çok müteessirdim. Daha karar verilmezden evvel, tesadüfen bu vakaya muttali olduğu vakit, sesimin erişebileceği makamata kadar itirazda bulunmayı vazife adetmiştim. İtirazlarım hiç kimse cevap vermedi, cevap vermeye lüzum dahi görmedi. Yalnız bir münasebe bu zemin üzerinde müdaviyeliği efkar ettiğim, görüş alışverişinde bulunduğum dostlarımdan biri ki o zaman erkanı harbiyeyi umumiyede, Genelkurmay Başkanlığında en yüksek makamlardan birini işgal ediyordu. Bana güya son derece samimi davranarak dedi ki, arkadaş, bizim tecrübemiz senden çoktur. Vakıya seni hissiyat ve hayalata sevk eden şey, duygusallığa ve hayalciliğe yönelten memleket ve milletine aşkındır. Ama düşünmüyorsun ki bu memleket ve halk senin hararetli aşkını zannettiğin kadar layık mıdır? Bizim başımızda pek büyük adamlar var. Sen henüz onlarla konuşmamış, onların tecrübe edide nazarına nazarlarını tevcih etmemiş, deneyimli bakışlarını yöneltmemiş ve memleketin her tarafındaki muvaffakiyetlerinin esrarını anlayamamışsın. Eğer bir defa kendileriyle görüşsen, aynı fikirleri kabul etmekte bizden daha ileri gideceğine şüphe yoktur. Kimlerden bahsedilmek istenildiğini pekala anlamıştım, fakat teyit ettirmeye lüzum görmedim. Büyük bir hata içinde bulunduklarını söylemekle iktifa ettim. Muhatabım ki harbi umumide vefat etmiştir. O zaman kendini yüksek hayalatın faili gibi tasavvur etmekten mütevellit bir heyecan içindeydi. Diyordu ki, Kemal, Kemal, bizi rahat bırak. Sonra vicdanen mesul olursun. Biz öyle şeyler yapacağız ki neticesinden sen de memnun olacaksın. Dünyada hayretler içinde kalacaktır. Çok güzel konuşan ve nam-ı müstearla, takma adla, taninde yazı yazan muhatabıma ehemmiyet verenler çoktu. Ben ise bu çok samimi, çok vatanpervane ve hayalperverane sözlerden teessür duymadım. Fakat ne söylersen bütün sözlerimin muhatapsız kalacağına kanaat ederek susmayı ve düşünmeyi tercih ettim. Yalnız bu muhatabıma kısa bir cümle ilave etmekten kendimi alamadım. Evet, çok şeyler yapacaksınız. Fakat yapacağınız şeyler korkarım ki memleketi çıkılmaz bir girdaba sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Eğer ben ve benim gibi düşünenler o gün berhayat, hayatta bulunursak, sizin bugünkü sözlerinizi takdirle yad etmeyeceğiz. Temenni ederim ki bizi çıkılmaz müşkülat içinde terk etmeyesiniz. Muhatabım sözlerindeki ciddiyeti ve samimiyeti anlamamış görünerek, merak etme kardeşim dedi. Bu zat arkadaşları içinde en çok konuşabilen, en çok münakaşa edebilen ve zekasına en çok güvenenlerden biriydi. Diğerleriyle de aynı bahisler üzerinde konuşmamış ve serbest münakaşalarda bulunmamış değilim. Onlar uzun görüşmektense, temas edilen esaslı noktalara cevap vermektense, büyük bir recülü devlet, büyük bir devlet adamı vaziyeti alarak ve emsalsiz inkılapçı ruh sahibi olduklarına ima ederek ve bilhassa ince diplomatik ve mahir politikacılık sanatlarına güvenerek o vaktin maruf tabiriyle atlatmayı tercih etmişlerdi. Bunda muvaffak olduklarından emin idiler. Farkında değillerdi ki kendilerini derin bir merhamet hissiyle dinliyordum. Zavallı Talat Paşa, kendisinin bir çapkın Ermeni kurşunuyla Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar müteessir olmuştum. Sadrazam olduğu günlerden birinde, sadaret makamında kendisine bazı hayati meselelerden bahsetmiştim. Verdiği cevaplarla beni güzelce atlattığına kani olmuş, hatta bu memnuniyetini bir saat sonra mülakat ettiği, bir araya geldiği yakın bir arkadaşıma hikaye etmişti. Fakat iki gün sonra kendini telaşa düşüren bir vaziyet hasıl olması üzerine beni gece yarısında evine davet ederek çare ve tedbir sormak lüzumunu hissetti. O gece telaşlı sadrazamın meclisinde aynı arkadaşım da hazırdı. Şu sözleri söylemekle kendimi teselli ettim. benden fikir ve mütalaa soruyorsunuz. Söylemekte mazurum. Çünkü ben size daha 3 gün evvel hayati bir mesele hakkında fikir ve mütalaamı söylemiştim. Siz ise beni atlattığınıza zahip olmuş, kanısına kapılmış, hatta iyileri şahidini etmiştiniz. Sevdiğinizi göstermiştiniz. Asla, dedi. Söylediğiniz zat yanınızda oturuyor, dedim. Osmanlı hükümet adamı. O dönem Halife ailesini anlatmak için Rical-i Osmaniye'den diğer büyük birisini de bu vesileyle yad edeyim, anayım. Arı burnunu anafartaları yapmış bir kumandandım. Zannediyordum ki ve bilahare dost düşman herkesin tarzı telakkisi, kişisel görüşü de benim bu zannımı teyit etti. Memlekette bir hizmette bulunmuştum. O hareketle bilhassa payitahtı İstanbul'u kurtarmıştım. İnsanlık hali, bu naciz hizmeti ifa etmiş olmaktan memnun olabileceğini tahmin ettiğim Osmanlı Ricali Mühendisliğini, önemli Osmanlı yöneticilerini ziyaret ediyordum. İlim, fen, sanat ve hadiseler itibariyle memleketim için ve milletimin mevzu bahis olmak lazım gelen hayat ve mematı için düşüncelerim vardı. Başta bulunanları onları söylemek istiyordum. Harici Nazır Muhteremini de görmek ve kendisiyle görüşmek faydalı olur itikadına saptım. Nezaretin bir müsteşar muavini vardı. Sofya sefaretinden tanırdım, Halil Bey. Evvela bu güzel kalpli adamın makamında buldum. Nazır Beyefendi'ye kendilerini ziyaret için geldiğimi söylemesini rica ettim. İntizar emri geldi. Beklerin bilmem ne kadar sürdü. Fakat intizar epey uzun oldu. Bu arada muhterem Nazır Bey çok enteresan zahirleri ziyaretçileri kabul etmekle meşguldü. Farkına vardım ki ben geldikten ve haber verildikten sonra gelmiş olanlar dahi Nazır Bey tarafından kabul olunmaktadır. Canım sıkılmadı değil. Müsteşar muavinini, "Beyefendi Hazretleri galiba beni unuttular," dedim. Muavin benim intizarda bulunduğumu tekrar hatırlattı. "Beklesin," diye buyurmuş. Kemal-i Sükun ile Muavin Bey'in yanına oturdum. Kendisine dedim ki, "Sizin nazarınız bütün zamanını böyle manasız ziyaretleri kabul etmekle mi geçirir?" Terbiyeli ve haluk olan muhatabım cevap vermedi. Bir aralık Nazır Beyefendinin bürosunu salonla birleştiren kapı açıldı ve bir odacı, "Buyurun efendim," dedi. Muavin Bey'le ciddi bir mevzu üzerinde konuşuyordum. "Nedir o?" dedim. Odacı, "Nazır Beyefendi Hazretleri sizi kabul buyuracaklar," cevabını verdi. "Beklesinler," dedim. Fil hakika, müsteşar muaviniyle olan mukavlememizin, konuşmamızın biraz uzatılmış safhasının bitmesine kadar Nazır Beyefendinin davetine icabet edemedim. Nazır Beyefendinin muhteşem bürosuna girdiğim vakit, "Müşarüleyh," kendisi beni ayakta ve müttefitane, İltifatla kabul etti ve bana vaziyeti askeriyenin, vaziyeti dahiliyenin, vaziyeti umumiyeyi siyasiyenin çok parlak olduğundan parlak bir lisanda bahsetti. Nezaketen teşekkür ettim. Yalnız bazı mütalat ve mülahasatta bulunup bulunamayacağımı istizah ettim, sordum. "Hay hay efendim," dedi. Dedim ki, "Ben vaziyeti hiç de sizin gördüğünüz gibi görmüyorum. Vaziyeti umumiyemizin sizin izah ettiğiniz gibi olmasını çok temenni ederdim. Fakat ben en çetin ve en müşkül netice alınabilen bir harp sahasından ve o sahanın kumandanı olarak İstanbul'a geliyorum. Eğer lütfeder de bir sahaya dinlerseniz minnettar olurum." "Lütfen efendim," buyurdular, devam ettim. "Beyefendi, vaziyet sizin gördüğünüz gibi parlak değildir. Siz ki devletin idaresi mesuliyetlerinden bir kısmını üzerinize almış bir zatsınız. Eğer şunun bunun ifadesine itimat ederek siyaset kullanmakta devam ederseniz, mevcut tehlike umumi tahminin de fevkinde, üstünde olur." Cevap verdi. "Beyefendi," ve bunu telaffuz ederken pek ciddi bir amir tavrı takındı. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Mütevazi bir lisanla, alçak gönüllü bir dille izah ettim. "Memleket ve her şey mahvolmak üzeredir. Siz bunu henüz fark etmediğinizi söylüyorsunuz. Estağfurullah, böyle demeyin. Siz her şeyi biliyorsunuz da benim acı ve acılı bir adam tevakki ederek bu acı hakikatler üzerinde benimle açık konuşmaktan tevakki ediyorsunuz. Kaçınıyorsunuz. Muktedir bir mevzu yaşamda budur. Fakat ben o adamım ki benimle her şey konuşulur. Müsaade buyurunuz. Tiyati edeceğimiz fikirler aramızda kalacaktır. Sizi diğer bir noktada tenvir edeyim. Aydınlatayım. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Hakikat sizin dedikleriniz değil, benim dediklerimdir. Çok sert ve ciddi tavırla şu mukabelede bulundu. Kumandan Bey, biz size hürmet ettik çünkü bize dediler ki Araburnu ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal hizmet etti. Bunun için zat-ı alinizi hüsnü kabul etmek istemiştim. Fakat bugün bana bahsettiğiniz şeylerin başka manada olduğunu hisseder gibi oluyorum. Beyefendi, bu mübahase ve tenkidatın, konuların ve ilişkilerin makam ve muhatabı ben değilim. Ben ordu başkumandanına, onun erken harbiyesine, büyük heyeti vükela ile beraber derin ve sarsılmaz itimat taşıyan bir nazırım. Sizin tereddütleriniz olabilir. Sizin vakıf olmadığınız hakikatler bulunabilir. Ben size bunları izah etmekte mazurum. Eğer siz buraya şüphe ve tereddütlerinizi hal için gidermek gelmişseniz, yanlış yere geldiğinizi ihtar etmek mecburiyetindeyim. Başkumandanlığı ve Erkan-ı Harbiyesi'ne müracaat ediniz. Hiç şüphe etmem ki orada sizi lüzumu kadar, ihtiyacınız kadar temvire muktedir zevat vardır. Bana yol göstermek özellikle bulunduğunuz için size teşekkür ederim. Yalnız müsaadenizle şunu arz edeyim ki evvela ben Türk ordusunun yabancısı bir adam değilim. Ben ordu ile küçük sabitlikten beri gönülden zamansa gelmiş bir askerim. Ben hadisatın sevki ile ordunun içinde zabit, nihayet kumandan olarak iş görmüş ve zannıma göre muvaffak olmuş bir kumandanım. Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini bizim kadar anlayan az olmuştur. Bir acemi bir zabit, tesadüf ve kumandan olmuş bir adam gibi terakki ettiğiniz için müteessirim. Mamanfi sizi mazur görüyorum. Zira bütün hayatınızda, hatta şimdiki vaziyeti mühimeyi siyasinizde henüz hakikatle temasa gelmiş bir zat değilsiniz. Bana bir şey tavsiye ettiniz ki ben onu yapamam. Başkumandanlık vekaletini ve Erkan-ı Harbiyesini müracaat etmek, tereddütlerimi orada izale etmek. Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette milli bir Erkan-ı Harbiye heyeti yoktur. Bir Alman Erkan-ı Harbiyesi vardır. O Alman Erkan-ı Harbiyesi ki Türk ordusuna ilk icraat olarak benim gibi asi bir askeri tad etmek, atmak kararına vardı. Beni o heyete mi gönderiyorsunuz? Birkaç gün sonra işittim. Bu nazır beyefendi benden heyet-i vükelayı şikayet etmiş, hatta tecziyemi talep etmiş. Cezalandırılmamı istemiş. Kahkahaya geldim. Evet, o zaman ne oldu Mustafa Kemal? Böyle içi dışı çürümüş, mütereddi, soysuzlaşmış bir sülalenin ismi padişah olan reisine arkasını vererek kendini kuvvetli zanneden bu heyet tarafından kolaylıkla cezalanabilir telakkisi umumiydi. Fakat ben, başı ve nihayeti malum olmayan, kimi kendini alim, kimi kendini dahi, kimi kendini diktatör, kimi kendini doktor farz eden bu adamların naciz Mustafa Kemal bir şey yapamayacaklarından emindim. Bir şey yapamayacaklardı. O da o gün hakim oldukları süngüye ve bihimiyete istinat ederek, insan dışılığa dayanarak Mustafa Kemal'i yakalamak ve asmaktı. Halbuki o gün idamının bütün millet arasında duyulmasını nimet addederdim. Onlar bunu cesaret edememişlerdir. Niçin? Zannederim ki yapabileceklerine emin olamadıklarından. Kendi münasebetsiz emellerini tatbik etmeye uğraşmaktan başka kusuru olmayan bir Yakup Cemil'i asmak için bile ne kadar korku ve heyecan geçirmişlerdi. Yakup Cemil vakası. Yakup Cemil'in şahsından bahsetmek istemem. Yalnız Yakup Cemil'de Mustafa Kemal'e karşı heyecanlı bir temayül, eğilim varmıştı. Bu bedbaht kendi ufak tecrübesiyle ve kendisine bin türlü kanlı vakaları sevk edenlerin efal ve harekatını görerek hükmetmişti ki Mustafa Kemal iş başına geçmelidir. İşte Yakup Cemil'in sehpaya gitmesine biraz da bu sebep olmuştur. Bu çocuk bir gün Bursa'da ihtilal arkadaşlarıyla bir mülakat yapıyor, diyor ki büyük sandığımız adamlar çok küçükmüş. Vatanın selameti için bunları öldürmek lazımdır. Bunu ben yapacağım. Daha muhtedir, önemli inkılapçılar kendisine soruyorlar. Öldürmek kolay fakat vaziyeti ıslah edecek kim? Mustafa Kemal ismini telaffuz ediyor. Bu zavallı, malum ricalin kendine itiat ettirdikleri, alıştırdıkları sanatın onlar aleyhinde de tatbik edilmesinde bir araştırılmadığını zannederek vaziyeti kabul ediyor, İstanbul'a geliyor, nakıs tedbirlerle, eksik önlemlerle teşebbüs alıyor, yakın zannettiği arkadaşları faciadan ürküyorlar, haber veriyorlar. Neticesi şudur ki Yakup Cem'e tutulmuş ve asılmıştır. Bana bu hikayeyi söyleyen, onunla hemfikir ve hemhal olup asılmaktan kendini kurtaran ve beni Sivan karargahında bulunan Doktor Hilmi Bey'dir. Hatırat meşrolunduğu zaman Malatya mebusu Doktor Hilmi Bey Diyarbakır'a gelerek telgrafla Sivan'daki karargahtan bana mühim malumat vereceğini vaat ve cebini çağırmasını rica etti. O günler Diyarbakır'da bulunan yaverim Cevat Bey doktoru benim yanıma getirmek emrini aldı. Doktor geldi, bütün hikayeyi anlattı. İstanbul'a kalamazdım, kalamadım. Çünkü beni de asacaklar dedi. Ben vaziyeti umumiye mütalaa ederek adam astırmanın çok fena olduğunu düşündüm. Adam asmamaları için fiili bir ihtarda bulunmak istedim. Bu ihtarı gayri resmi bana iltica eden doktoru muhafaza ettiğimi en büyük makamata bildirmekle yaptım. Yalnız şunu söyleyeyim ki Yakup Cem'in bu hareketini hüsnü telakki etmemiştim, doğru bulmamıştım. Hatta o sırada fırkalarımdan birine tayin olunan bir kumandanla konuşurken kendisine İstanbul'daki faciadan bahsederek Yakup Cemil asılmış. Sebebi de Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Sana bir şey söyleyeyim. Bu adam farazdan muvaffak olsaydı ve ben iş isteydim ki Yakup Cem'in İstanbul'da Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olsun diye isyan etmiş ve muvaffak olmuş, bir an bunu kabule tenezzül edeceğimi tasavvur edebilir misin? Evet, vaziyeti derhal kabul ederim. Fakat İstanbul'a gidip Yakup Cem'i cezalandırmak suretiyle, eğer ben o ve emsalinin tavsiyesiyle mevki iktidara gelecek bir adamsam, adam değilim. Alman komutanlar. Harbi umumiye girdikten sonra bu harbin fecal edeceğini daima muhafaza etmekten, öne sürmekten kendimi men edemedim. Kanal harekatı aleyhindeki isyanım bana teklif olunan Hicaz Kuvve-i Sefiyesi kumandanlığı vesairesiyle söylediğim ve kabul ettirdiğimi zannettiğim halde semeresini göremediğim tenkitler ve bunun gibi birçok mücadele sahaları teakup etti, izledi. En sonra Yıldırım Ordusu grubunun sergüzeştiğiyle benim bu grupta asıl Yıldırım Ordusu kumandanlığım herkesin malumudur. Hatırladığına göre gayri kabili teskin, yatıştırılamayan isyanım işte bu hadisede olmuştur. Artık sükut, sessizlik ve tevazuunun, alçak gönüllülüğün nihayete ermek zamanıydı. Ben de bu anı fevt etmedim, kaçırmadım. Felaketin coşkun bir nehir gibi Türkiye üzerine aktığını görüyordum. Nasıl tahammül edip susabilirdim? Bu vakayın vesikalarını size vereceğim, okuyacaksınız. Netice ne oldu? Benim nikbetim, felaketim. Bu kelimeyi ben söz kullanıyorum. Ben hayatta nikbet kabul etmiş adam değilim. O zaman benim halime nikbet terakki edenlere gülmüştüm. Zira bundan ne çıkabilirdi? Eğer ben alelade gurur sahibi bir insan olsaydım ve bütün tahminlerimin doğru çıktığını görmekten zevk alsaydım ne olacaktı? Memleketin nikbetinden nasıl zevk alabilirdim? İsterdim ki benden evvelkilerin hatalarını tahsih edebileyim, çamur ve batağa düşmüş Türkiye'yi çıkarabileyim. 7. Ordu yani Yıldırım Ordusu'nun ilk defa kumandanı olduğum sırada zira malumdur ki aynı orduya bir ayrı tekrar kumanda ettim. Bu ordunun da dahil olduğu grup kumandanı General Falkenhayn'ın askerlik ve siyaseti dahilimiz noktayı nazarından takip ettiği usul ve hareket aramızda mühim bir münakaşaya sebep oldu. Bu münakaşa nihayet daha büyük makamata aksetti. Ben çok ehemmiyet verdiğim mütalatımı İltifat edilmediğini görünce sükut edemezdim. Görüşlerime değer veremediğini görünce susamazdım. Her türlü akıbetleri, sonuçlarını evvelden kabul ederek usul ve teamül harici denebilir ki biraz isyankar bir şekilde kendi kendime ordu kumandanlığından af ve hatta vekilimi de bizzat tayin ederek kol ordu kumandanlarından Ali Rıza Paşa idi, vazifemi hitam son verdim ve bu emrivaki büyük makamatı bildirdim. Beni bu hareketten vazgeçirmek için General Falkenhayn hususi bir mektupla başkumandanlık vekaleti ve bu vaziyetle alakadar 4. Ordu Kumandanı hayırhane ve dostane tavassutlarda bulundular. Bu hal, hakikatin hala bu zevat ve makamat tarafından ne kadar anlaşılmamış olduğuna yahut anlaşılmış ise hakikati saklamak için ne hazin şerait ve mecburiyetler içinde kalmış olduklarını delalet ettiğinden beni ancak tesirlerimi daha şiddetli ifadeye sevk etti. Nihayet bu istifamın âli makamatı ve belki bütün millete anlatmak istediğim hakiki manasını gözden kaçırmak ve kumandanlıktan alilade bir sebeple çekilmiş olduğumu inşa etmek, yaymak için beni merkezi Diyarbakır'da bulunan eski ordumu 2. Ordu Kumandanlığı'na tayin ettiler. Zahiri, görünüşte kalan bazı mazeretler göstererek onu da reddettim. Kuvvetle ihsas etmek istediğim feci vaziyeti, basit işlerden üstte terakki ettiklerini gösterir bir harekette, bir ay kadar bir müddette mezun olduğumu bildirdiler. Burada hatırıma gelen hazin bir noktaya da alakadar olursanız işaret edeyim. Ben Harip'te mevki ve vazifemi nihayet veren bu teşebbüsü aldığım ve en son teklif olunan 2. Ordu Kumandanlığı'nı da reddettiğim sırada Harip'ten İstanbul'a gitmek için şimendifer ücreti verecek kadar param olmadığını bilmiyormuşum. Vakıa, Yıldırım Ordusu Kumandanlığı'nı deruhte edip İstanbul'dan Harip'e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn karargahta bulunan bir Türk Erkan-ı Harp zabitinin refakatinde bir genç Alman zabiti akaretlerdeki 76 numaralı ikametgahıma geldi. Ufak ve zayıf sandıklar içinde Falkenhayn tarafından bana bazı şeyler getirdiğini söyledi. O şeylerin kendilerini kabul ettiğim odaya nakledilmesini emrettim. Salon kapısının yanına ufacık sandıklar istif edildi. Bunlar nedir dedim. Alman zabiti dedi ki, İstanbul'dan müfarakat ediyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Mareşal Falkenhayn tarafından bir altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Fakat zannettim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacının sarf edilmek üzere göndermiştir. Onun için tercümanlık eden Türk zabitine dedim ki, bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım üyesine gönderilmek lazımdı. Birazcık fazla külfettir. Muhatabım sözlerimi Alman zabitine nakletti. Zabit derhal, efendim, o da başka, dedi. Bizim zabitimize paranın miktarını bu zabitten iyi tahkik et. Huzurunda alındığına dair bir senet yaz, ver, imza edeyim, dedim. Bu zat emrimi yaptı, fakat zabit imzalı senedi kabul etmek istemedi tekrar. Bu zabit bilmiyor, dedim. Senedi alsın ve Maraşal'a versin ve siz de bu paraları gelip alması için levazım reisine haber gönderiniz. Bit tabii, iş böyle cereyan takip etti. Bu sandıklarla muhteviyatı ordunun levazım riyasetinde ve benim bunlara mukabil verdiğim senette Falkenhayn'ın mahrem, gizli dosyasını birkaç ay birbirlerini muntazır beklemede kaldılar. İşte yukarıda söylediğim üzere 7. Ordu Kumandanlığı'ndan kendimi affettikten sonra kumandanlığı tevkil ettiğim Ali Rıza Paşa'ya bu sandıkları teslim ettim ve kendisinden aldığım senedi o vakit yaverlerin bulunan Cevat Abbas, Gürerbolu Mebusu ve Salih Bozok Mebusu beylere tevdi ederek kendilerine şu emri verdim. Hemen Falkenhayn'ın karargahına gideceksiniz. Bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendi nezdimde bulunan senedimi alacaksınız. Yaverlerin bizzat Falkenhayn'ı görmek hususunda biraz müşkülata maruz kalmakla beraber emirlerimi harfiyen yapmışlar. Biraz sonra yanıma gelerek dediler ki, Müşir Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor. Ve bu para için sizin imzanızı havi hiçbir vesikanın kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Binaenaleyh Ali Rıza Paşa imzalı senedi de kabul etmiyor. Tekrar yaverlerime dedim ki, şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gireceksiniz ve diyeceksiniz ki, verdiğiniz altınlar olduğu gibi mahfuzdur, saklanmaktadır. Bunu mukabil size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların mevcudiyetini tayin edemez, değiştiremez. Vesikayı kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair bize vesika veriniz ve diyeceksiniz ki bizi buraya gönderen kumandanın altın mukabili memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Hala bunda tereddüdünüz varsa kumandanımız bunu size ve efkar-ı umumiye daha başka türlü dahi ispat edebilir. Paralarınız duruyor. Fakat bu paralardan daha çok kıymetli olan Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz. Emir verdiğim arkadaşlar grup kumandanı Falkenhayn'ı tanıyan adamlar değildi. Fakat beni çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn'ın elinden benim imzamı havi kağıt parçasını alıp avdet etmişlerdir. Kolayca tahmin etmek mümkündür ki Mareşal Falkenhayn beni, belki benden başka birçoklarını böyle sandıklarla altın vererek ifade etmek yolundaydı. Bıraktığım noktaya geliyorum. Evet, Halit'in İstanbul'a gitmek için tren ücreti verecek param olmadığının farkında değilmişim. Yalnız 5-10 atım ve kısrağım vardı. Zamanla edinilmiş, yetiştirilmiş cins atlar ve kısraklar. Sari'yi çağırdım ve bu atlardan birkaçını satın da İstanbul'a gidebilelim dedim. Bu anımsatım neticesini bekleyerek Halep'te bir aile nezdinde yanında misafir bulunuyordum. Fakat benim en güzel atlarımı pazarda satın alan bir tek adam çıkmamıştır. Hayret ettim. Halbuki hayrete sebep yoktu. Zabitlerimizin mali kuvvetlerine güvenilemezdi. Halep'in zenginleri ata ve kısrağa meraklı hisselerdi. Seferberlik içinde olduğumuzdan bunların ellerinde bulunan hayvanları orada alacaktı. Bizim yegane servetimiz olan atlardan da ümidimizi kestik. Fakat takip ettiğimiz dava ve gösterdiğimiz mukavemet bu kadar sıfır yönet, parasız olduğumuzu belki zannettirmezdi. Bunun için söylüyorum. Biliyor musunuz, bir gün Ağrı'nın seferinde çok büyük tanınmış bir kumandanla hasbihal ediyordum. Benim bütün fikirlerimi iştirak etti. Ne yapmak lazımdır dedi. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiç olmazsa istifa ediniz dedim. Muhatabın gözyaşlarıyla teyit ettiği fikir ve hissi iştirakinden sonra bana dedi ki, yapamam, çünkü kendim ve çok sevdiğim evlatlarım için medar-ı istinadım, dayanağım yok. Hatırladığıma göre şu cevabı verdim. Efendim, mecbur olan koca bir Türk milletinin hayat ve mematıdır, ölümüdür. Mahvolan budur ve buna emin olduğunuzu gözyaşınızda ishar ediyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bu hayat ve memat manzarası karşısında hususi mülahazat ve endişeler varit olmamak lazımdır. O tarihte vaziyeti ve sözü umum üzerinde müessir olacağını şüphe etmediğim bu zatın harekete gelmesini çok intizar ettim, bekledim. Atlak ve kısraklarımızın pazarda satılamamış olduğunu söylemiştik. O sıralarda 4. Ordu'nun kumandanı bana Halep'te mülaki oldu. Çok şeyler konuştuk, müşterek kararlar vermiş olduğumuza zahip oldum. Bu safhaları hikaye etmek uzun olur. Bu da ayrı bir tasvir. Fakat merhum Cemal Paşa'nın bana ayrıca bir muhabbet ve merbuiyet tiyeti, bağlılığı olduğunu zikretmekte vazifemdir. Ben Cemal Paşa'yı Cemal Paşa olduktan yahut Cemal Paşa Mustafa Kemal'i kendisiyle Halep'te konuşan ordu kumandanı Mustafa Kemal olarak bulduktan sonra tanışmış değildik. İstanbul'da. At ve kısraklarımın satılamamış olduğunu söylemiştim. Halep'te Cemal Paşa merhumla birçok ciddi mevzular üzerine münakaşadan sonra şu basit mukaleme ceyran etti. Cemal Paşa, benim bazı cins at ve kısraklarım var. Bunları satmak ihtiyacındayım, talip bulamadım. Siz buranın eski kumandanısınız. Bana bir yol gösterir misiniz? At ve kısraklarınızı evvela baytarlarıma muayene ettireyim. Diyarbakır'dayken Avusturyalılar bu atlarla kısrakların mühim bir servet olduğunu söylediler. Kıymetlerinden şüphe etmiyorum. Mahaza öyle yapınız. Cemal Paşa hepsi için 2000 altın teklif etti. Kabul ettim ve bu surette İstanbul'a hareket ettik. Bir gün İstanbul'da Bahriye Müsteşarı Vasıf Paşa'dan bir tezkere aldım. Bu tezkereye rapt edilmiş olan Cemal Paşa imzalı telgrafın muhteviyatı şu idi. Hayvanlarınızı 5000 liraya sattım. Sizden çok ucuz almışım. 3000 lirasını nereye göndereyim? Bu telgraf üzerine Müsteşar Vasıf Paşa'nın yanına gittim. Kendisine dedim ki, bu telgrafın manasını anlayamadım. Ben paşaya atlarımı 2000 liraya sattım. O 5000 liraya satmışsa üst tarafını bana vermeye mecbur değildir. Fakat ilave etmeliyim ki bu istinama tok gözlülüğüne rağmen Cemal Paşa merhum 3000 lirayı Vasık Paşa delaletiyle bana göndermiştir. Bu para yeni teşebbüsatımda benim için medar olmuştur. Bunu zikretmeyi vazife addederim. Çünkü ben mütareke zamanı İstanbul'da bulunurken ve çok vasi, geniş teşebbüslere karar verirken bana bu teşebbüslerimin manasını hissedenler tarafından çok teklifatta bulunmuştur. Hepsini reddettim. Çünkü bana bu yolda teklifat yapanların hiçbiri mefkure, ideal sahibi adamlar değillerdi. Tabirimi maruz görürseniz ve bu satırları okudukları zaman kendilerinin ima edildiklerini anlayacaklarını şüphe olmayan o zelat dahi adi entrikacılar olduklarını reddetmeye muvaffak olmazlarsa bana çok küstahane tekliflerde bulunmuş olduklarını kabul edeceklerdir. At ve kısrak parasıyla İstanbul'a geldik. İstanbul'da Perapalus Oteli'nin bir dairesine yerleşmiştim. Artık her şeyin mahvolduğuna kani bir adam gibi meyus düşünüyordum. Ancak mahvolan bu her şeyin tekrar kurtarılabileceğine kani bir adam gibi müteselliydim. Bu halet-i ruhiye içindeyken bir gün bana padişahın vekili sıfatıyla Enver Paşa bir vasıta müracaatta bulundu ve dedirtti ki, sonra bizzat sıfahen dedi ki, Alman İmparatoru Zat-ı Şahane'yi karargâh-ı umumisine davet etti. Zat-ı Şahane böyle bir seyahati yapamayacak halde bulunduğundan düşündük. Veliaht Hazretleri Zat-ı Şahane namına bu seyahati yapsın. Kendisinin refakatinde bulunmayı kabul eder misiniz? Ben böyle bir zat ile böyle bir seyahati kendim için enteresan gördüğümden derhal muvaffakat cevabı verdim. Tertibat ve tevkifat yapılmış, 2-3 gün sonra bir perşembe akşamı trene binip Vahdettin ile seyahate çıkmaklığımız tekarrür etmişti, kararlaştırılmıştı. Bana denildi ki, seyahate çıkmadan evvel Veliaht Hazretleri ile tanışmalısınız. Naci Paşa, kol ordu kumandanı ve Mektebi Harbiye'de Beyim Terbiye-i Askeri olacağında o zaman zannederim Miralay Naci Bey, onun da Vahdettin ile beraber bulunması tensip olunmuştu. Uygun görülmüştü. Bir gün hareketimizden evvel Vahdettin'in sarayında birleştik. Bizi sarayın içinde Arap hasırlarıyla örtülmüş bir salona açılan kapıdan bir odaya soktular. Redingotlu adamlarla dolu olan odanın eşyası bir kanepe ve kanepenin iki tarafından birer koltuktan ibaretti. Henüz girdiğimiz bu odada ayakta dururken çok labali görünen redingotlu adamların içinde diğer redingotlu bir adam peyda oldu. Bu yeni gelinin kim olduğunu ve ne olmak lazım geldiğini ne ben ne de arkadaşım fark etmedik. İçeri girdi, bizim bulunduğumuz tarafa teveccüh etti. Kanepenin sağ köşesine oturdu. Ben karşısındaki koltuğa oturdum. Mütenazir koltuğu Necip Paşa işgal etti. Bu zat bir defa gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı. Neden sonra tekrar gözlerini açtı, bize lütfen iltifat etti. Sizinle müşerref oldum, memnunum. Tekrar gözlerini kapadı. Bu nazikane sözlere cevap vermeye hazırlanırken bihuş, şaşkın bir şahsiyetin huzurunda bulunduğumu fark ettim. Cevap vermek mi yoksa vermemek mi lazım geldiğinde tereddüt ettim. Naci Paşa'nın yüzüne baktım, o da çok durgundu. Onda bir defa daha tekellüm, konuşma kudreti mevcut olup olmadığını anlamak için beklemeyi tercih ettim. Biraz sonra gözlerini açtı. Seyahat edeceğiz değil mi? Ben çok sıkılmış, çok muazzep bir halde. Evet, seyahat edeceğiz dedim. İtiraf ediyor ki bir mecnunla karşı karşıya bulunduğumuzu derakap hem hissetmiş fakat mantıki mukalemeye girişmekten kendimi men etmiştim. Hemen ayağa kalkıp dedim ki, Efendi Hazretleri beraber seyahat edeceğiz. Seyahat 2 gün sonra başlayacaktır. Perşembe akşamı garda hazır bulunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz. Veda ettik ve çıktık. Mükellef bir saray arabasına binmiştik. Naci Paşa ile aramızda takriben şöyle bir muhavere konuşma oldu. Zavallı, beybaht, şayanı merhamet. Bunlarla ne olabilir? Öyledir. Bu zavallı yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenebilir? Hiç. Biz ki aklımız, mantıkımız vardır. Biz ki memleketin mukadderatını, halini ve atisini, geleceğini anlamış insanlarız. Ne yapabiliriz? Naci Paşa güç dedi. Almanya seyahati. Perşembe akşamı gara gittim. Yalnız daha evvel Vahdettin'in etrafındaki adamlara haber göndermiştim ki bizim seyahatimiz Nevam'a. Bir bakıma askeri bir seyahat olacaktır. Zat-ı âliyenin üniformasını giymelidir. Gara geldiğim vakit Vahdettin'in sivil giymiş olduğunu gördüm. Veliahtın teşrifatçısı olan İhsan Bey isminde bir adam vardı. Kendisine dedim ki, ben Veliaht Hazretlerinin üniforma giymesi için haber yollamıştım. Söylemediniz mi? Bana saray annelerinin verdiği bir gururla, siz kim oluyorsunuz dedi. Ben sana kim olduğumu izah edecek vaziyette değilim. Yalnız soruyorum. Ben sana Veliaht Hazretlerinin üniforma giymesi lazım olduğunu söylettim. Kendisine söyledim mi, söylemedim mi? Bu cümleleri biraz sert telaffuz ettim. O zaman bana cevap vermeye mecbur kaldı. Ben söyledim fakat yapmadı. Neden? Müsaade ederseniz izah edeyim dedi. Anlattığına göre Veliaht'a feritlik, kor generallik rütbesi tecrübe olmuş, sonra Nihal'a tuğ general olduğunu bildirmişler. O da bundan muğber olarak gücenerek, madem ki benden ilk rütbeyi yalnız etmişler, geri almışlar, ikinci rütbeyi tenezzül etmem demiş ve hiçbir rütbeye layık olmayan Vahdettin işte bu sebeple gara sivil gelmeyi tercih etmiş. İhsan Bey benden neden bu fazla meşgul olmaya lüzum görmedim. Bileceğimiz tren hazırdı. Bir askeri müfrezi saf ve harp nizamda veliahtı teşhiye uğurlamaya muntazırdı. Veliahtın yanına yaklaştım. Başkumandan vekili Enver Paşa da oradaydı. Bu asker sizi teşhiye için hazırdır. Kendilerini selamlayınız dedim. Vahdettin yüzüme baktı bu bakışıyla. Nasıl demek istiyordu, işaret ettim. Siz yürüyünüz, arkanızdan biz geleceğiz. Vahdettin askerin önünden geçerken iki evide yukarıda gayri tabi ve gayri şuuri selam vererek yürüdü. Geriye dönüp trene bindik. İçine girdiğimiz salonun pencerelerini açtırarak tren hareket edeceği sırada Vahdettin'e bu pencereden askeri ve ahaliyi selamlayınız dedim. Niçin lazımdır dedi. Evet lazımdır. Vahdettin benim bir perva, korkusuzca ihtarıma ram olmuş gibi görünerek dediğini yapıyordu. Tren İstanbul'u terk etti. Vahdettin beraber bulunduğumuz salonun gerisindeki diğer bir salonda kendine hazırlanan kompartımana gitti. Beni bıraktığı salon bana aitti. Ben orada yatacaktım. Fakat salonun her tarafına bir takım bavullar, sepetler vesaire yığılmış olduğunu gördüm. Daha evvel Vahdettin'in çok yakını Refik isminde bir zata demiştim ki, istiyorum Vahdettin'in yakınında yatayım, onunla beraber bulunayım ve kendisini mütalaa edeyim. Bu adam bana evvela söz vermişken sonra öyle bir tertip yapmış ki Vahdettin'in yakın adamları her tarafı doldurmuş ve bana bahsettiğim salon kalmış. Niçin böyle yaptınız dedim. Bana güzel bir cevap verdi. Efendimiz Bendegani ile hemkârın yakın olmak ister. Zat-ı haliniz efendimizi ve o da sizi rahatsız edebilir. Bu sebeple sizi onun vagonuna muttasıl bitişik bir yerde bulundurmaya tercih ettim. Refik Bey'in sözünü gayrimakul, akla aykırı bulmadım. Evet, lazımdı ki Vahdettin'in yanında uşaklar ve Refik Bey de o uşakların başında bulunsun. Trenimiz İstanbul'dan hayli uzaklaşmış, Trakya topraklarında ilerliyorduk, bir zat geldi. Efendimiz sizi salona davet ediyor dedi. Doğrusu bu davet beni memnun etti. Yarınki padişahı yakından tetik etmek fırsatlarından birincisi bahşediliyor demekti. Vahdettin'in salonuna girdiğim vakit kendisini ayakta, bana muntazır beni beklerken buldum, oturdu. Bana da oturmak için yer gösterdi. Bu dakikada sarayında ekseriya gözleri kapalı konuşan zatı büsbütün başka bir vaziyette buldum. Bilakis gözlerini çok kuvvetli açmış ve dikkatle bana bakıyordu. Bir nutuk iradedar gibi şu tarzda beyanatta bulundu. Affedersiniz Paşa Hazretleri, birkaç dakika ilerine kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bana izah etmemişlerdi. Ancak trenin hareketinden sonra aldığım malumat üzerine gıyaben çok tanıdığım ve takdir ettiğim bir kumandanımızla beraber bulunduğunu anladım. Ben sizi çok iyi bilirim. Araburnu'nda ve Anafartalarda yaptığınız bütün icraat, kazandığınız muvaffakiyetler tamamen malumumdur. Siz İstanbul'u ve her şeyi kurtarmış bir kumandanımızsınız. Beraber seyahat etmekte olduğum için çok memnun ve müftehirim. Vahdettin bu sözleri çok ağır fakat muntazam söylüyordu. Hayret ettim. İcab ettiği gibi cevaplar verdim. Aramızda mükemmel ciddi ve samimi müsaadeler oldu. O gece için görüştüklerimizi kafi addederek, yeterli sayarak kendisini fazla rahatsız etmek istemediğimi söyleyip müsaade aldım. Salonu avdet ettiğim zaman inşirah, ferahlık hissediyordum. Düşündüm ki bu zat akıllı olmalıdır. İstanbul'da ilk buluştuğumuz vakit, o devri bilenlerce anlaşılması kolay olan esbab ve şeraitin tesiri, neden ve koşulların etkisi altında garip bir hal gösteren veliaht İstanbul'u terk ettikten, kendisini tamamen serbest gördükten ve bilhassa muhataplarının şayanı emniyet adamları olduğunu anladıktan sonra şahsiyetini olduğu gibi göstermekte artık bir risk görmüyor. Buna göre ben de kendisine bütün ahvali ve zaruretleri anlatabilirim. Hatta kendisince yapılabilecek bazı zeminler üzerinde faaliyete geçebilirim ümidine kapıldım. Seyahat günleri birbirini takip ediyor. Her gün biz kısa veya uzun bir mülakat yapıyorduk. Bende hasıl olan kanaat şuydu ki, bu adamla kendisini tenvir etmek ve kendisine yakından ve samimi müzaharet, yardım etmek şartıyla bazı işler yapmak mümkündür. Bu noktayı nazarımı gerek Naci Paşa'ya, gerek diğer zevata söyledim. Veliahtı bu şekilde hazırlamak, memleket menafi namına, çıkarları adına bir vazife olduğunu işaret ettim. Arkadaşlar ve ben bu nevi temaslarda bulunarak seyahatimize devam ediyorduk. Büyük Aman karargahının bulunduğu küçük bir kasabaya gelmiştik. Bizi İmparator karargahının metari, girişi karşısına dizilmiş heybetli bir Alman kıtası selamladığı esnada bizzat Kaiser Metal'in sahanlığında bu istikbali iştirak ediyordu. Karşılamaya katılıyordu. Metal'den büyüyecek bir hole geçtik. Orada İmparator, Heidenburg, Ludendorff ve bütün karargah erken ve ümeraslı veliahtı ve onun refakatinde bulunanları kabul ediyordu. Kaiser veliahtla musafaha ettikten, selamlaştıktan ve Naci Paşa delaletiyle